SBS Radio.
Yavuz Oğan'la Türkiye gündemine hoş geldiniz. İyi günler Yavuz Bey.
İyi yayınlar.
Sağ olun. Ekrem İmamoğlu sonunda mazbatayı aldı ve artık Türkiye'de yerel seçimler sonunda bitti diyebilir miyiz?
Diyemiyoruz Necat Bey. Çünkü mazbatayı aldı, doğru. Belediyeye gitti, görevi de devraldı. Resmen artık belediye başkanı diyebiliyoruz. Ancak Türkiye'de seçimler bitti diyemiyoruz. Çünkü daha önce biliyorsunuz seçimlerin İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri üstelik iptal edilmesi için AK Parti bir başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu'na. 3 bavulla belgeleri götürdü. Hatta o bavullarla verilen görüntü Mehmet Baransu'nun balyoz sırasında savcılığa götürdüğü bavulla karşılaştırıldı. O günleri de hatırlattı diye eleştiriler de oldu AK Parti'ye. Sonrasında o bavullarda ne var, iddialar ne, onun üzerine tartışmalar devam etti. Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin genel başkan yardımcısı, seçim işlerinden sorumlu, o uzun bir basın toplantısı yaptı. O 2 saatin üzerindeki basın toplantısında sorulara yanıt vermeye çalıştı. İddiaları, gerekçeleri aktaracağım ama önce Ekrem İmamoğlu'nu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu dün akşam saatlerinde aldı, 17. günün sonuna doğru aldı mazbatasını. Ardından belediyeye geçti. Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı ki Mevlüt Uysal seçimlerde usulsüzlük yapıldı. En büyük usulsüzlük Büyükçekmece'de yapıldı. Büyükçekmece'nin adayıydı o. Sahte seçmen kayıtları yapıldı. Bu seçimin iptali gerekir diyen AK Parti'nin önemli isimlerinden biri. Cumhurbaşkanının da ben çok değer veririm, Mevlüt Bey anlattı, kulaklarıma inanamadım diye kendisini referans gösterdiği siyasetçi. Mevlüt Uysal görevi devretti ve gitti. Ekrem İmamoğlu hem belediyenin içinde kısa bir açıklama, sonra belediyenin önünde binlerce insan buluşmuştu, o insanlara bir konuşma yaptı. Ama asıl hafta sonunda İstanbullularla, 16 milyon İstanbulluyla hangi partiye oy verirse versin buluşmak istediğini söyledi. Verdiği mesajlar genelde artık tartışmalar bitmedi, biz hizmet için geldik, şeffaf olacağız, İstanbul'u iyi yöneteceğiz, İnsanların yüzü görecek, ayrımcılık olmayacak, belediyenin kapısı herkese açık olacak, partizanlık yapmayacağız gibi toplumu rahatlatmaya yönelik. Aslında seçim sürecinin başından itibaren, seçimden sonra da devam eden o tansiyonu yüksek süreçte de verdiği mesajların benzerleriydi. Şimdi tabii oturdu koltuğuna, bakacağız. Mecliste, belediyenin meclisinde, parlamento olarak düşünelim orayı, muhalefetin çoğunluğu olacak. AK Parti ve MHP'nin çoğunluğu olacak. Rahat iş yapabilecek mi? İşte bir takım atamaları yapmakta zorluk mu çekecek? Bütçeyi yaparken zorlanacak mı? Gibi soruları zaten Cumhurbaşkanı ortaya atmıştı. Eğer başkan seçilse bile rahat çalışamayacaklar diye. Zorlu bir süreç bekliyor Ekrem İmamoğlu'nu. Elbette onların da bu sürece ilişkin strateji belirlemek için 17 gün gibi uzun bir zamanı vardı. O zaman da kullanmıştır. Cumartesi biraz daha detaylı açıklama bekleniyor ondan. Peki seçimin iptalinde durum ne? Mazbata geri alınabilir mi Ekrem İmamoğlu'ndan? O sorunun yanıtı evet, alınabilir. Hukuki olarak bu mümkün. Çünkü Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan seçimlerin bir bölümü bazı mahallelerde iptal edildi. Kısıtlı seçmenin oy kullanması neticesinde iptaller gerçekleşti buralarda. Şimdi AK Parti de YSK'ya kısıtlı seçmenler İstanbul'da oy kullandı ve bu sonucu etkileyebilir diyerek başvurdu. Er ve erbaşlar kullandı diyor AK Parti. Cezaevlerinde çifte kayıt söz konusu diyor. Ve bunların da diyor seçim sonuçlarını etkileme ihtimali var diyor. Sadece onunla kalmıyor. Sandık kurullarında bir gariplik var diyor AK Parti'nin genel başkan yardımcısı, YSK'ya başvuran Ali İhsan Yavuz. Sandık kurulları oluşturulurken memurlardan oluşturulması lazım başkan ve başkan yardımcısının. Mülki amirler bununla ilgili bütün memurları ilçe ve il seçim kurullarına verirler. Ancak il ve ilçe seçim kurulları birçok sandıkta memurları görevlendirmemiş, memuriyet dışındakileri ya da sandık kuruluna üye olamayacak isimleri oraya atamış. Burada büyük bir manipülasyon var diyor. Ancak o manipülasyonun doğurduğu sonuçla ilgili herhangi bir tahminde bulunmuyor. Yani sandık kuruluna usulsüz atama yapıldı. Evet, o sandık kurulundan CHP şu kadar yüksek oy aldı. Biz baktık orada AK Parti aslında yüksek alıyormuş, manipüle ettiler demiyor. ve bu ciddi bir iddia. Vali ve kaymakamlar yolsuzluk yaptı demiyorlar ama kurullarda ilçe ve il seçim kurullarının başkanları usulsüzlük yapıyorlar. Ancak bunlarla ilgili bir soruşturma da söz konusu değil. Üstelik onlar Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı ve şikayet de Yüksek Seçim Kurulu'na yapılıyor. Hukukçular bu noktaya dikkat çekiyorlar. Bir kritik nokta daha var. O da İstanbul'da sadece Büyükşehir Belediye Başkanları seçimlerinin yenilenmesi talebi var. AK Parti'nin. Tabii muhalefet de soruyor ya, bir yolsuzluk, usulsüzlük iddiasında bulunuyorsunuz. Bu şartlar altında ilçelerde yapılmamış da illerde mi, Büyükşehir'de mi yapılmış? Böyle bir yaklaşım olabilir mi diye. Ona verilen yanıt, bu manipülasyonu yapanlar tamamıyla Büyükşehir'e konsantre olmuşlar biçiminde. Tabii bu yanıtlar hukukçular tarafından biraz zayıf bulundu. Deliller de aynı şekilde. Mesela idari hukukunun duayeni sayılan Metin Günday, Profesör Doktor Metin Günday dün yaptığı açıklamada, eğer buradan bir iptal çıkarsa bırakın dünyaya, bırakın şu anki Türkiye'ye, 100 yıl sonrasının Türkiye'sine bile anlatamazsınız dedi. Ama teknik olarak bu itiraz devam ediyor. AK Parti'nin iptal ettirmek için çaba sarf ettiği hemen her yerde net bir şekilde ifade ediliyor. Ve şimdi Yüksek Seçim Kurulu başvuruya bakacak, delillere bakacak. Eğer seçim sonuçlarını etkilemesi muhtemel bir usulsüzlük, kanunsuzluk yapıldıysa seçimlerin iptali kararını da verebilir. Yetki onda. Ne kadar sürecek bu? Kimi hukukçulara göre 15 gün, kimi hukukçulara göre ise YSK'nın 3 aylık süresi var. Bu süreyi kullanır mı, kullanmaz mı? Orası da net değil. Çünkü açıklama yapmıyor YSK bu konularla ilgili. Ben kararımla konuşurum diyor. Önümüzdeki süreçte biraz tansiyon o yönden artmış görünüyor. Ancak CHP'de Ekrem İmamoğlu'nda böyle bir iptal beklentisi olmadığını da söyleyelim. Mazbatayı aldıktan sonra biz o işlerle artık ilgilenmiyoruz. Çünkü iddialar, temeli olan iddialar değil biçiminde açıklama yaptı Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu resmen koltuğa oturdu. 25 yıl 17 gün sonra bir Sosyal Demokrat Parti'nin adayı İstanbul'da belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş oldu böylece.
Yani bu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Washington ziyaretine bakarsak, şimdi Trump'la görüştü, yatırımcılarla görüştü, ekonomi konusunda, S-400 konusunda. Bunun Türkiye için yansıması olacak mı? Ya da yansıması oldu mu?
Elbette çok dikkatle takip edilen bir ziyaretti. Berat Albayrak kabinede önemli bir isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızıyla evli, damadı yani. En güvenli isimlerden birisi ve iki dönemdir de kabinede, önce Enerji Bakanı, şimdi Hazine ve Maliye gibi çok önemli bir koltuğu emanet etti ona Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika ziyareti yatırımcılarla buluşması açısından önemliydi. Orada JP Morgan'ın organize ettiği bir yatırımcı toplantısına katıldı. JP Morgan Türkiye'de piyasaları manipüle etmekle suçlanmış bir Amerikan yatırım bankası. Aynı zamanda hakkında hem BDDK'da hem de SPK'da soruşturma açılmış bir banka. Bir kere bu organizasyon JP Morgan tarafından yapılınca çok dikkat çekti. Üzerine eleştiriler de oldu. Türkiye'de bu işleri yapıyorsunuz, orada onların organize ettiği toplantıya katılıyorsunuz diye. Toplantının içeriğine ilişkin uluslararası ajanslardan başarısız olduğu, Berat Albayrak'ın yatırımcıyı ikna etmekte zorlandığı biçiminde haberler geçti. Bütün ajanslar benzer haberleri geçtiler. Yatırımcılardan aldığı bilgilerle. Ancak Türkiye'de yapılan açıklamalarda bunun başarılı geçtiği biçiminde bir vurgu vardı. Özellikle Berat Albayrak bunu bu şekilde anlattı. İktidara yakın televizyonlarda ve gazetelerde ise yabancı ajansların geçtikleri haberler Türk ekonomisine yönelik bir saldırı olarak değerlendirildi. Ardından birçok Amerika'da yatırımcı, aynı zamanda iş adamı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı. Ticaret Bakanı da orada. Senatörler ve devlet yetkilileriyle de görüşmeler yapıldı. Hulusi Akar da orada. Biliyorsunuz S-400 meselesi yüzünden Amerika ile Türkiye'nin arası biraz naneli, biraz daha fazla da diyebiliriz ona. Ve belki de o ziyaretin en kritik noktası Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın Trump tarafından kabul edilmesiydi. İlk kez bir Türk bakan Amerikan Başkanı tarafından kabul edildi ve bir fotoğraf verildi. Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Albayrak, Trump'ın damadı Kushner'de o toplantıda yer aldı. Enteresan, dikkat çekici bir kareydi. Bu toplantının iyi gittiğini, Türkiye'ye Trump'ın verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi Berat Albayrak ardından yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ilettim dedi. Trump'tan aldığım yanıtları da Cumhurbaşkanı'na ileteceğim dedi. Çok fazla detaya girmedi. Şimdi tabii bununla ilgili bir takım kulislerde konuşulanlar var. Türkiye diyor ki Amerika, sen S-400 alırsan ben de F-35'leri sana vermem. Ayrıca bir takım başka yaptırımlar uygularım. Kongrede buna ilişkin bir takım öneriler de söz konusu. Türkiye de diyor ki ben egemen bir devletim. Hava savunma sistemi istediğim yerden alırım. Bu sizi ilgilendirmez. NATO'daki fonksiyonum farklı. Aynı zamanda F-35'in de ortağı yapımında ortam bir takım parçalar Türkiye'den yapılıyor. Böyle bir karar alamazsın diyor idi bugüne kadar. Şimdi ise farklı formüller üzerinde durulduğu kulislere yansımış durumda. Sabah gazetesi ki iktidara en yakın gazetelerden birisi. Acaba Azerbaycan'a alındıktan sonra S-400'ler Azerbaycan'a konuşlandırılabilir mi? Ya da Katar'a konuşlandırılabilir mi? Çünkü Katar'da Türkiye'nin bir askeri üssü de var. Bu bir orta yol olabilir mi? F-35 krizi böyle aşılabilir mi? Gibi bir takım formüllerin Türkiye'de, Ankara'da tartışıldığını, konuşulduğunu, bunun üzerine beyin jimnastiği yapıldığını yazdı Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi. İşte bu da aslında bir orta yol, bir formül bulunabileceğinin göstergesi olarak algılanıyor. Yani Türkiye S-400'leri alacak, sözünden vazgeçmemiş olacak. Ama NATO'nun gizliliğini ihlal eder gerekçesinde ciddiye alıp bu S-400'leri Türkiye dışında bir yerde konuşlandıracak. F-35'lerle ilgili süreçte devam edecek. Acaba böyle bir anlaşma olabilir mi? Çünkü Berat Albayrak'ın Trump'la buluşması da buna bir hani acaba bu formüller mi tartışılıyor sorusunu gündeme getirdi. Ama bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. En son resmi açıklamayı Savunma Bakanı, o da Amerika'da, Hulusi Akar yaptı. Biz dedi F-35'leri Malatya'ya konuşlandıracağız. S-400'lerle İstanbul ve Ankara'nın savunmasını yapacağız. Ve birbirinden uzak olduğu için onların teknolojilerin birbirine karışması ya da birbirlerinin teknolojilerini öğrenme şansları olmayacak. Biz bu önlemleri alıyoruz. Egemen devlet olarak da S-400'leri almak istiyoruz biçimindeydi. Ancak dediğim gibi başka formüllerde, Amerika'yla iyice iplerin kopmasını engelleyecek başka formüllerin de masada olduğunu görüyoruz. Çünkü aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik durumu da malum. Ağustos'tan itibaren artan döviz fiyatları nedeniyle sıkıntılı bir görüntüsü var. Küçülen bir ekonomisi var. Enflasyonda ciddi bir artış var. Sebze meyve fiyatlarının artışları henüz durdurulabilmiş değil. Hatta daha da yukarıya çıktı en çok tartışıldığı dönemin ardından. İşte hem onlarla ilgili bir takım önlemler açıklanıyor, hem Türkiye'nin dışarıdan paraya ihtiyacı var. Paraya ihtiyacı olduğu dönemde Amerika ile yaşanan gerilimin ekonomiye yansımaları da elbette hesap ediliyor. Bir formül, orta formül, hem F-35'lerin alınabileceği, hem Rusya'yı küstürmeyecek S-400'lerin alınabileceği, hem de ekonominin olumsuz etkilenmeyeceği bir formül üzerinde tartışıldığını görüyoruz. Ancak dediğim gibi hala spekülasyonlar var ama bununla ilgili resmi bir açıklama yok.
Yavuz Bey, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için bu haftada. Haftaya görüşmek üzere o zaman.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. SBS.com.au